げにくい。
Yeni güne hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım. Ben Tülin Bilen, kumanda başında Burak Kararoğlu. 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz TSR Yeni Gün. Sevgili dinleyenler, programımıza bugün yine gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız değerlendirecek. Gazeteci yazar Bilal Çetin'le gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ardından spordaki gelişmeleri. Hürriyet gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner'den dinleyeceğiz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri de TRT Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan bize anlatacak ve son olarak emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bize Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri anlatacak. Sevgili dinleyenler, gazetelerde öne çıkan başlıklarla başlıyoruz programımıza. İlk olarak Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Cennet koylarda büyük temizlik diyor gazete ilk haberinde. Ege'de inanılmaz talan açığa çıktı. Muğla'da 2611 kaçak yapı tespit edildi ve yıkım için düğmeye basıldı. CHP'li belediyelerin imar planlarına uymadığı belirlendi. Sabah gazetesinin diğer haberinde ise külliyede ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı haberi var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Ve Sabah gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçiyoruz. Şebekede deprem. Bir operatörde saatte 200 milyon görüşme talebi. İstanbul Silivri'deki 5.8 büyüklüğündeki depremde telefon şebekelerinin çökmesinde 100 milyonlarca görüşmenin aynı anda yapılması etkili oldu. Milliyet gazetesinin diğer haberinde Kılıçdaroğlu'ndan %40+1 çıkışı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçiminde %50+1 olan oy oranı şartının %40+1'e düşürülmesi tartışmaları konusunda ciddiye alınacak yanı yok, ekonomi ve dış politikadaki büyük sorunları örtebilmek için bunları gündeme getiriyorlar dedi. Milliyet gazetesinden Türkiye gazetesine geçiyoruz. Türkiye gazetesi manşetine yeni yargı paketinden sürpriz çıktı. İkinci suça 2 kat ceza haberini almış. Ceza infaz kanununda değişiklik öngören ikinci yargı paketinde infaz yakmayı kaldırıyor. Şartlı salıverilen hükümlü suç işlerse bedeli ağırlaşacak. Yeni suça 2 kat ceza verilecek. Türkiye gazetesinin diğer haberi cinayet yerine mezar taşı. Cemal Kaşıkçı'yı katleden Suudların kapısının önüne anıt dikildi. Türkiye gazetesi yine bir haberi ön plana çıkarıyor. Anaların ayakları altında ezilecekler. HDP PKK'ya isyan eden aile sayısı artıyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 50'yi buldu. Anaların feryadına destek veren bölgenin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları tek ses, tek yürek olduk. PKK'nın karşısındayız. PKK anaların ayakları altında ezilecek dedi. Star gazetesi manşetinde bir ekonomi haberini ön plana çıkarmış. Avrupa Birliği'ne rağmen Türkiye dedi. Avrupa Birliği'nin yoğun engelleme girişimleri ve Suudi Arabistan ve Bulgaristan'ın cazip tekliflerine rağmen Alman otomotiv devi Volkswagen 8 milyarlık yeni üretim merkezi için Türkiye'yi seçti. Star gazetesinin diğer haberinde Kaşıkçı'yı katledenler cezasını bulsun. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin birinci yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı. Star gazetesinin üçüncü haberinde Birleşmiş Milletler ölüm hesabı tutuyor, Türkiye çare buluyor. Dünyanın küresel sorunu mülteci dramında Avrupa sadece Akdeniz'de yitip giden canların listesini tutarken Türkiye'nin güvenli bölge planını karalamak için elinden geleni yapıyor. Milat gazetesi de manşetine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetini taşımış. Birleşmiş Milletler ne iş yapar? Vahşetin birinci yılında Suudi Arabistan dünyayla dalga geçiyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinin birinci yılında katledildiği binanın önünde anıldı. Katılımcılar sorumlu Suudi'dir diyen, Birleşmiş Milletler soruşturmayı devralmalı, Suudi Arabistan vahşeti kaba mizaha dönüştürüyor, diyor. Kan donduran sözler, katil diktatörler şeklinde diğer haberinde. BBC'ye konuşan İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Baroness Helena Kennedy, Kaşıkçı'nın katledilişi sırasında ses kayıtlarını dinlediğini belirterek, katiller gülerek kurbanlık hayvan kesiyoruz, diyor. Onu parçalara ayırıp valizlere koyduklarını anlatıyorlar. Bu kan donduran bir iş, dedi. Ve Yeni Birlik gazetesine geçiyoruz. Fırat'ın doğusu Ankara'yı Şam'a arasında Fırat'ın doğusu Ankara ve Şam arasında çözülür. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusundaki durumun Türkiye ile Suriye yönetimi arasında etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda her şekilde yardımcı olacağız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehlikeli oyunu, Bakan Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyonun jeopolitik sorunlarını çözmek için Suriye'de Kürt faktörünü kullandığına işaret ederek, Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda çok tehlikeli bir oyun içinde. Hedefleri bu bölgeyi Suriye'den izole etmek ifadelerini kullandı. Lavrov, Rusya'nın Suriye'de askeri varlığından vazgeçmeyeceğini de vurgulayarak, Suriye'deki askeri varlığımızı ülkede ve bölgede barış ve güvenliği sağlamak için kullanacağız, dedi. Yeni Birlik gazetesinin diğer haberinde kendimiz yaparız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın, dedi. Hürriyet gazetesi de Cemal Kaşıkçı cinayetini manşetine taşıyor. Bezos İstanbul'da Kaşıkçı'yı andı. Gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki ölüm yıl dönümü anmasına dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da katıldı. Tören Washington Post yazarı, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde düzenlendi. Katılımı beklenmeyen gazetenin patronu Bezos'la birlikte yönetim kadrosu da oradaydı. 4. Levent'teki konsolosluğun karşısındaki parkta Kaşıkçı anısına bir anıt açıldı. Hürriyet gazetesinin diğer haberi ise çapa acil. Muhtemel bir depremde en çok ihtiyaç duyulacak yerlerden biri olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin incelenen 56 binası için risk raporu var. Acilen müdahale gerekiyor. Akşam gazetesine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Akşam gazetesinin manşetinde MLKP'liler Suriye'den gelmişler. Bombacı teröristleri YPG eğitti. Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de ölü ele geçirilen MLKP'li teröristlerin PKK-YPG'nin Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı belirlendi. Amerikalılar MLKP ile ne görüştü? İçişleri Bakanı Soylu 20 Ağustos'taki açıklamasında 14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP'li ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini biliyoruz, demişti. Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de ölü ele geçirilen MLKP'li teröristlerin PKK-YPG'nin Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı belirlendi. Akşamın ulaştığı bilgilere göre hücre evinde ele geçirilen Fırat Şeran'la Ozan Sökmen, MLKP ile PKK-YPG'nin birlikte hareket etme kararı sonrası Suriye'deki kamplara gitti. İki terörist büyük şehirlerde eylem için Türkiye'ye gönderildi. Antalya olmayınca Adana, Nisan'da kaçak yollardan Türkiye'ye giren iki terörist, 15 Mayıs'ta Antalya Muratpaşa'da yol kenarına tuzaklı EYP bıraktı ancak ihbar üzerine güvenlik güçleri patlayıcı imha etti. Bunun üzerine iki terörist Adana'ya geçti. Akşam gazetesinin diğer haberi yine Kaşıkçı cinayetine yer veriyor. Kaşıkçı için adalet çığlığı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı tam bir yıl önce katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen törenle anıldı. Alma törenine Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve Nobel ödüllü aktivist Tevekkül Karman'ın yanı sıra Kaşıkçı'nın görev yaptığı Washington Post'un sahibi, milyarder iş adamı Amerikalı Jeff Bezos da katıldı. Son olarak Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Zoraki ittifak buraya kadar diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında buluşan CHP ve İyi Parti'nin ittifakı dağılıyor. CHP'nin görevden alınan HDP'li başkanları desteği ve İstanbul'da PKK'ya destek konferansı düzenlemesi İyi Parti temsilcilerinden ayrılık mesajları gelmesine yol açtı. İki partinin vekilleri meclis resepsiyonunda da ayrı masalarda durdular.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Doğancan Aksoy'dan alacağız. Sayın Aksoy.
Tülin Bilen, günaydın.
Günaydın. Bize Ankara gündeminde neler aktaracaksınız?
Evet, 3 Ekim'in gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor olacak ve bazı büyükelçileri kabul edecek. Estonya, Sri Lanka ve Slovenya büyükelçilerinin kabul edecek ve güven mektuplarının takdim töreni gerçekleştiriliyor olacak. Öğleden sonra ise MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii partilerin gündeminde de yerel yönetimler teklifleri var, yine yargı paketleri var. İşte tüm bunlar da partilerde görüşülüyor olacak. Yine bugün Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da bir basın açıklaması gerçekleştiriyor olacak. Bunların haricinde tabii ki Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları. İşte bunlar da Ankara'da sürüyor. O davalardan bir tanesi Akıncı Üssü davası. İşte o davanın görülmesine bugün devam ediyor olacak. Yine Jandarma Genel Komutanlığı davasında da sanıkların son savunmalarına bugün itibariyle başlanacak. 245 sanık bu davada yargılanıyor olacak. Ekonominin gündemine bakacak olursak bugün Eylül ayı enflasyonu açıklanacak TÜİK tarafından. Bu da aslında beklenen önemli bir istatistik olacak. Eylül ayı enflasyonunun açıklanacağını söyledim bugün saat 10 itibariyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün yine önemli bir toplantı içerisinde olacak. Konuk İçişleri Bakanlarını ağırlayacak. AB Göç İşleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos gelecek. Yine Almanya İçişleri Bakanı, Fransa İçişleri Bakanı Ankara'da bir toplantı gerçekleştiriyor olacaklar bugün akşam saatlerinde diyelim ve Ankara'nın gündemini bu şekilde özetleyelim.
Teşekkür ediyoruz Sayın Aksoy. Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Doğancan Aksoy'dan dinledik.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda gazeteci, yazar Bilal Çetin var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tülin Hanım.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Gazetelerde bugün en çok Cemal Kaşıkçı cinayeti ön plana çıkmış. Siz bu konuda neler anlatacaksınız?
Tabii şimdi Cemal Kaşıkçı cinayetinin dün 1. yıl dönümüydü. Bundan 1 yıl önce 2 Ekim tarihinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldü. Resmen öldürüldü yani. Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha başkonsolosluktan çıkamadı. Ve daha sonra yapılan araştırmalar, soruşturmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yargısının, emniyetinin, istihbaratının yoğun çalışmaları neticesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda bir vahşete kurban gittiğini öğrenmiş olduk. Vahşice bir cinayete kurban gittiğini öğrenmiş olduk. Cemal Kaşıkçı öldürüldükten sonra Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalara bölünmüş. Daha sonra cesedi asit kuyularına mı atıldı ne olduysa artık yok edilmiş.
Yeri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı Suudi Arabistan'dan değil mi? Yani Cemal Kaşıkçı'nın nereye gömüldüğü
konusunda. Evet, işte yani bir yıl geçti olayın üzerinden, hala pek çok soru işareti var. Pek çok soru işaretinden biri de bu: Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi, cesedi nerede? Şu anda Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi veya cesedi eşine, ailesine teslim edilmedi. Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bir muamma şu anda. Cemal Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğü aslında belli. O tarihlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gelen 15-18 kişilik bir heyet var. Suudi Arabistan'dan gelen, Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın olduğu, istihbarat yetkililerinin olduğu bir heyet var. Öldüren isimler belli aslında. Ama tabii bu öldürülme talimatını kim verdi onu bilmiyoruz.
Kral Selman böyle bir açıklamada bulunmuştu. Yani cinayeti itiraf etti ama kimler tarafından tabii ki bu
evet,
talimat
verildi. Şimdi Kral Selman bu olayın aydınlatılması için olağanüstü çaba gösteriyor. Onu öncelikle ifade edelim. Ve dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar da vardı. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Devleti ve Kral Selman çaba gösteriyor. Ama tabii Prens Selman var bir de. Prens Selman Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmek için de olağanüstü bir çaba gösteriyor. Onu da altını çizmek lazım. Tabii burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin tavrının da altını çizmek lazım. Çünkü Kaşıkçı cinayeti unutuluyor, unutturulmak isteniyor.
Evet.
Ama Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kaşıkçı cinayetini unutturmuyor. Biliyorsunuz geçen ay Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'taydı Cumhurbaşkanımız ve BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada en çok üzerinde durduğu konulardan biri de Kaşıkçı cinayetiydi. Tabii bu cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Bu cinayet talimatını kimler verdi? Bu cinayet neden işlendi? Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bunun aydınlatılması gerekiyor. Ve bunun 1. yıl dönümünde de dün İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun yakınında bir anma töreni gerçekleştirildi. Tabii bu törende Kaşıkçı cinayetinin tekrar gündeme gelmesi açısından önemli bence. Ve bu cinayetin unutturulmaması gerekiyor. Tabii Suudi Arabistan devletinin bu cinayeti kimlerin işlediğini, bu cinayetin talimatının kimler verildiğini net olarak ortaya koyması ve sorumlulara gerekli cezaları vermesi hem Türkiye'nin beklentisi hem de bütün dünyanın beklentisi. Ama maalesef bu konuda henüz bir ciddi adım atılamadı. Sorumlular hakkında bir yargılama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgimiz yok. Talimatın kimden verildiği konusunda bir bilgimiz yok. Tabii bunların aydınlatılması konusunda yetki de Suudi Arabistan devletine ve yargısına düşüyor. Ama maalesef adım atılmadığı için de bu konuda uluslararası bir yargılamanın yapılması gerektiğine yönelik yorumlar, değerlendirmeler de yapılıyor. Ama buna Suudi Arabistan hükümeti ne kadar izin verecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
İnşallah tez zamanda Kaşıkçı cinayeti aydınlatılır diyoruz. Çok konuşulan konulardan birisi de son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. %50+1'di. %40'a düşer mi, %40+1'e düşer mi, düşmez mi? Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Şimdi tabii bu tartışma nereden başladı? Öncelikle ona bakmak lazım. Faruk Çelik, AK Parti'nin önemli isimlerinden birisi Faruk Çelik. Faruk Çelik AK Parti'de grup başkan vekilliği yaptı, Çalışma Bakanlığı yaptı, Tarım Bakanlığı yaptı ve AK Parti'nin önemli isimlerinden birisi Faruk Çelik. Faruk Çelik Bursa'da katıldığı bir yerel televizyonun programında %50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan %50 artı 1'in Türkiye için yük olduğunu ifade ederek %40 artı 1 alanın Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik düzenleme yapılması gerektiğini gündeme getirdi. Tartışma buradan başladı. Tabii bu tartışma medyaya yansıyınca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1 Ekim'deki meclisin açılış resepsiyonunda bu soru soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bence orada çok net bir cevap verdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevaba rağmen bazıları AK Parti'nin bu konudaki tutumunu anlamadı ya da anlamamazlıktan gelmek istedi. Ve dün de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada bu konudaki AK Parti'nin tavrını net olarak ortaya koymuş oldu. Nedir AK Parti'nin tavrı? AK Parti %40 artı bir formülüne karşı çıkıyor. %50 artı bir formülünün devamından yana olduğunu net olarak ifade etti. Dün Ömer Çelik açıklamasında bizim ajandamızda böyle bir konu yoktur dedi. Hı hı. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ekim resepsiyonundaki konuşmasında, daha doğrusu gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Türkiye'de 50 artı 1 sisteminin referandumda kabul edildiğini, halkın bunu benimsediğini, bunu tekrar gündeme getirip değiştirme gayretlerinin bir siyasetçiye yakışmayacağını ifade etti ve bu konuda AK Parti'nin adım atmayacağını ama muhalefetin böyle bir teklif getirebileceğini, muhalefet teklif getirirse de değerlendir şeklinde bir açıklama yaptı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden AK Parti'nin 50 artı 1 formülünden vazgeçip 40 artı 1 formülüne dönmek istediği yorumu çıkmaz. Hı hı. Dün Ömer Çelik de vurguladı mesela. AK Parti'nin yetkili organları bellidir. AK Parti adına açıklama yapan isimler de bellidir. Genel başkanımızdır, parti sözcümüzdür ya da diğer yetkili isimlerdir şeklinde bir açıklama yaptı. Faruk Çelik şu anda biliyorsunuz AK Parti'de aktif görev olan bir isim değil. Yani geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış önemli bir siyasetçimiz. Ama şu anda AK Parti'de aktif bir görevi yok Faruk Çelik. Bu nedenle Sayın Ömer Çelik de vurguladı. Faruk Çelik'in 40 artı 1'e yönelik görüşleri kendi şahsi görüşleridir. Hı hı. Bunu net olarak altını çizdi. Ve dün akşam saatlerinde Faruk Çelik sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Faruk Çelik dedi ki bu 40 artı 1 olmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki benim önerim dedi. Benim kişisel önerimdir dedi ve bu kişisel önerimin arkasında duruyorum ama bu benim kişisel önerimdir. Bu öneriyi gündeme getirirken de kimseyle konuşmadım şeklinde bir değerlendirme yaptı. Çünkü Faruk Çelik Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim biliyoruz. Acaba bu açıklama yaparken Cumhurbaşkanı ile konuşarak mı yaptı şeklinde kamuoyunda soru işaretleri vardı. Sayın Faruk Çelik bu soru işaretlerini de ortadan kaldırmış oldu. Bu görüşlerini kimseye danışmadan kendi şahsi görüşleri olarak ifade ettiğini söyledi. Dün Ömer Çelik de bu görüşlerin Faruk Çelik'in şahsi görüşleri olduğunu ifade etti. Tabii şimdi bu 40 artı 1 meselesi aslında yeni bir tartışma değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği yapılırken bu tartışma gündeme geldi. Hatta 40 artı 1 olmasına ilişkin olarak bir düzenleme yapılması için teklif de hazırlandı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi kanadı bu düzenlemeye karşı çıktığı için 50 artı 1 olarak düzenlendi. Hı hı. Bence 50 artı 1 düzenlemesi daha uygun bir düzenleme. Neden? Çünkü 40 artı 1 ile seçildiği zaman bir cumhurbaşkanı meşruiyet tartışmaları bitmez Tülin Hanım. Yani %40 ile seçilen bir cumhurbaşkanı karşısında %60 muhalefet olduğu zaman o cumhurbaşkanının pek görev yapabilmesi mümkün değil.
Çoğunluğu temsil etmediğini düşünüyor
tabii,
değil mi?
Çoğunluğu temsil etmez ama %50 artı 1 olunca yani çoğunluğu temsil ediyor. Yani büyük çoğunluk cumhurbaşkanına destek vermiş oluyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela son seçimlerde %52 gibi bir oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Ve bu da önemli bir sonuç. Ama %40 ile seçildiği zaman bir cumhurbaşkanı bu meşruiyet tartışmalarını gündeme getirir. Ve ben AK Parti'nin %50 artı bir formülünden geri adım atacağına ihtimal vermiyorum. AK Parti %50 artı bir formülünü koruyacaktır. Zaten bu konuda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında muhalefete bir göndermede bulundu. Muhalefet getirirse belki biz bu konuda adım atabiliriz yorumlarına neden olabilecek bir açıklama yaptı. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Bazı köşe yazarlarına yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki biz bu tartışmada yokuz. bu tartışma gündemi değiştirmeye yönelik bir tartışmadır. O nedenle biz bu tartışmaya girmeyeceğiz. %50 artı 1 mi, %40 artı 1 mi olsun tartışmasının içinde yer almayacağız, hı hı, dedi. Net tavrını ortaya koydu. Yani dün Ömer 1 Ekim'deki açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, dün Ömer Çelik'in açıklamaları ve bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla %40 artı 1 tartışmasının rafa kalktığını söyleyebiliriz Tülin Hanım.
Gazetelerde öne çıkan başlıklardan birisi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıydı. F-35 olmuyorsa kendi hürkuşumuzu yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız dedi. Aynı zamanda Amerika ile olmazsa kendimiz de hazırız. Kendimiz de bir harekat düzenleyebiliriz diyor Fırat'ın doğusuna. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii şimdi Fırat'ın doğusuna yönelik mesajların bir arka planına bakmak lazım. Geriye gitmek lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayının ortalarında bir açıklama yapmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki Eylül ayının sonuna kadar Fırat'ın doğusunda bir terör örgütünün oradan temizlenmesine yönelik bir harekat yapılmazsa Amerika Birleşik Devletleri tarafından biz oraya gireriz ve Fırat'ın doğusuna yönelik adımları atarız şeklinde bir açıklama yapmıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eylül ayının sonuna kadar süre vermişti. Bunu net olarak hatırlıyoruz. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aynı görüşlerini Birleşmiş Milletler toplantısında da ifade etti. Ve 1 Ekim'deki meclisin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli başlıklardan birisi de Suriye meselesiydi. Ve bu konuda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat'ın doğusuna girileceğinin mesajını net olarak verdi ve şöyle bir ifade kullandı: kaybedecek tek bir günümüz bile yoktur dedi. Şimdi tabii dün de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın açıklamaları geldi. Hulusi Akar da dedi ki oyalama taktikleri güdülüyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Biz bu oyalama taktiklerine itibar etmiyoruz. Hı hı. Fazla vaktimiz kalmadı. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamaların arka planına baktığımız zaman Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir görüşmeler yürütülüyor. Hem askeri olarak hem de diplomatik olarak. Türkiye ne istiyor? Türkiye Fırat'ın doğusunda PKK, YPG, PYD terör örgütünün temizlenmesini istiyor. Hı hı. Ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerde aslında bir ilerleme sağlanmıştı. Ve güvenli bölge oluşturulmasını istiyor Türkiye Suriye sınırında. Bu güvenli bölgenin oluşturulması konusunda da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler yürütülüyor. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın da belirttiği gibi oyalama taktiği gidiyor. Her zaman yaptığı gibi. Daha önce hatırlayacaksınız, geçen yıl Münbiç konusunda Türkiye'ye, evet, söz verilmişti. 90 gün içinde Münbiç'i terk edeceğine PKK, YPG teröristlerinin, ama bu sözlerini yerine getirmediler. Fırat'ın doğusu konusunda da yürütülen görüşmelerde Türkiye'ye pek çok söz verildiğini biliyoruz ama maalesef bu sözlerini de yerine getirmediler. Bu sözler yerine getirilmediği için hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, hem de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu artık son noktaya geldiğimizi ifade ettiler. Kendi göbeğimizi kendimizin keseceğini ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle bir gece ansızın girebiliriz. Biliyorsunuz bu tabir çok kullanıldı, bir gece ansızın girebiliriz tabiri.
Ve ardından kısa bir süre sonra harekat gerçekleşti.
Evet, ardından kısa bir süre sonra harekat gerçekleştirildi. Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planlarını tamamlamış durumda Tülin Hanım. Bunu bütün dünyanın bilmesinde fayda var. Bütün askeri hazırlıklar tamamlanmış durumda. Her şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği bir talimata, bir emre bakıyor başkomutan olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gece talimat verdiği anda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Fırat'ın doğusuna girerek oradaki terörist unsurları temizleme gücüne ve kapasitesine sahip ve bu adımı her an atabilir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Pentagon'dan yapılan dün bir açıklama vardı. Pentagon sözcüleri dedi ki biz Türkiye ile görüşmeler yürütüyoruz. Aslında bir noktaya da geldik. Ama işte
yine oyalama taktiği.
Maalesef işte bir yere gelemiyoruz maalesef Amerika Birleşik Devletleri ile. Evet, görüşmeler yapılıyor. Evet, sözler veriliyor ama bu sözler yerine getirilmiyor. Fırat'ın doğusunda mesela Türkiye ile Amerikan askerleri birlikte gözlem yapacaktı, birlikte nöbet tutacaklardı ama bunda da bir sonuç alınamadı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusu konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmuyor ve Türkiye her an Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekat gerçekleştirebilir. Bugün büyük bir gazetenin bir köşe yazarında şöyle bir ifade okudum. Türkiye Fırat'ın doğusuna girmesin. Eğer oraya girersek orası bir bataklık, oradan çıkamayız. Tülin Hanım, hatırlayacaksınız, Türkiye Fırat Kalkanı harekatını yaptı Azez ve Cerabluz bölgesine. O zaman da aynı şeyleri söylediler. Türkiye buraya girmesin, burası bir bataklık, buradan çıkamayız dediler. Ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri oraya girdi. Oradaki terör unsurlarını temizledi ve kurulmak istenen terör koridoruna bir balta, bir hançer sapladı. Daha sonra Zeytin Dalı harekatıyla Afrin'e girecektik. Hatta ana muhalefet partisi sözcüleri bile söylediler. Türkiye Afrin'e girmesin, Zeytin Dalı harekatı yapılmasın, orada çok şehit veririz şeklinde açıklamalar yaptılar. Ama Türkiye kararlılığını sonuna kadar sürdürdü. Hem Zeytin Dalı harekatını hem Fırat Kalkanı harekatını yaptı. Terör koridorunu ortadan kaldırdı ve biz orada bir bataklığa da girmedik. Yani Türkiye'nin güvenliği için yapılması gereken adım, atılması gereken adımlar da bunlar. Ve Türkiye tereddütsüz olarak bu adımları attı. Fırat'ın doğusuna yönelik harekat da böyle. Türkiye'nin güvenliği açısından Türkiye bu adımı atmak zorunda. Yani bizim o anlı şanlı köşe yazarımız ne kadar Türkiye oraya girmesin dese de Türkiye oraya girecek ve oradaki terör koridorunu, terör devleti yapılanmasını ortadan kaldıracak. Kaldırmak zorunda. Türkiye'nin güvenliği açısından bu zorunluluk. Dün Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar da buna dikkat çekti. Biz bu harekatı yapmak zorundayız dedi. Bunun şakası yok dedi. Bunun şakası yok ne demek? Biz şaka yapmıyoruz Türkiye olarak. Yani bir sınır ötesi harekat yapmak kolay değildir bir devlet için. Bu zor bir karardır ama Türkiye bu kararı verdi ve bu adımı atmak zorunda. O anlı şanlı köşe yazarımız tabii kendi görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Ama Türkiye oraya girmek istiyor ve girecek. Oraya girmesi de Türkiye'nin bir bataklığa girdiği anlamı olarak değerlendirilemez. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği açısından önemli bir adım olacaktır. Çünkü orada bir terör koridoru kurulmak isteniyor. Türkiye sınırında bir terör devleti kurulmasına asla ve asla müsaade etmeyecektir.
Peki Fırat'ın doğusu konusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması var. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fırat'ın doğusu Ankara ile Şam arasında çözülür diyor. Fırat'ın doğusundaki durumun Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda her şekilde yardımcı olacağız diyor. Lavrov'un bu açıklamaları
sizce? Şimdi tabii Lavrov'un bu açıklaması yeni bir açıklama değil. Sadece Lavrov da yapmıyor bu açıklamayı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yapıyor biliyorsunuz. O da Türkiye'nin Esad yönetimiyle görüşmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama bu aşamada Türkiye'nin Esad yönetimiyle görüşmesini gerektirir bir durum yok. Ve Türkiye'nin Esad yönetimiyle görüşmesini gerektirecek bir ortam da yok. Türkiye Esad yönetimiyle ilişkilerini neden kopardı? Çünkü Esad biliyoruz ki Suriye'de binlerce insanın katili, binlerce çocuğun katili ve Türkiye bu nedenle binlerce insanın katili olan bir yönetimle ilişki kuramayacağını ifade etti ve Esad yönetimiyle ilişkilerimizi kopardık. Esad yönetimiyle ilişkilerimizi düzeltebilecek yeni bir durum ve yeni bir ortam olmadığı için Türkiye'nin Esad yönetimiyle görüşmesini gerektirecek bir durum da yok. Ha bir de şu nokta var. Esad yönetimi kendi başına mı hareket ediyor? Tabii ki Esad yönetimi de kendi başına hareket etmiyor. Esad yönetiminin şu anda Rusya'nın kontrolünde olduğunu biliyoruz. İran'ın kontrolünde olduğunu biliyoruz. Türkiye zaten Rusya ve İran'la da Astana sürecini yürütüyor. Daha geçen ay Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı hem de İran Cumhurbaşkanı ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Ve bu zirvede zaten Rusya ve İran Esad'ın sözcülüğünü yapıyor. Rusya ve İran ne derse Esad da onu yapıyor. Onu biliyoruz. O nedenle Türkiye'nin Esad yönetimiyle ilişki kurmasını gerektirir bir durum yok. Eğer Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Fırat'ın doğusunun Ankara ile Şam arasında çözülebileceğini ifade ediyorsa o zaman Türkiye'nin Rusya ve İran'la yaptığı görüşmelerde Fırat'ın doğusuna yönelik de bir çözüm konusunda Türkiye'ye yardımcı olabilirler. Türkiye aylardır bas bas bağırıyor. Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kuruluyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Ama maalesef mesela Fırat'ın doğusundaki bu Amerikan işgaline ne Rusya ne İran sesini çıkartmıyor. Onu da görmek lazım. Çünkü neden çıkartmıyorlar? Fırat'ın doğusu Amerika tarafından işgal edilirken Suriye'nin Akdeniz kıyıları da Rusya ve İran tarafından işgal edilmiş durumda. Oralarda üsler kurulmuş durumda. Bu nedenle Suriye konusunda hem Rusya'nın hem Amerika'nın hem de İran'ın farklı farklı hesapları var. Burada tek hesabı olmayan ülke Türkiye. Şunu net olarak çizelim Tülin Hanım. Suriye'de bulunan devletler şu anda hepsi işgalci konumundadır ama Türkiye orada işgalci olarak bulunmamaktadır. Türkiye orada kendi güvenliğini sağlamak için bulunmaktadır. Çünkü Suriye ile tek sınırı olan ülke Türkiye'dir. Bunun altını net olarak çizelim. Ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne de İran'ın Suriye ile bir sınırı yoktur. Ama onlar Suriye'de at koşturmaktadırlar. Türkiye eğer Suriye'de bir harekat gerçekleştiriyorsa bu kendi güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Çünkü Suriye ile en büyük sınırı olan ülke Türkiye'dir. Ve Türkiye'ye yönelik son zamanlardaki bütün terör saldırıları Suriye'den gelmiştir. Daha geçen hafta Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen teröristler etkisiz hale getirildi. Türkiye sınırında kime ait olduğu belli olmayan insansız hava aracı F-16'larımız tarafından düşürüldü. Bu nedenle Suriye meselesi Türkiye'nin güvenliği meselesidir.
Suriye meselesi derken yine Suriye haberleriyle devam edelim istiyorum Sayın Çetin. Birleşmiş Milletler ölüm hesabı tutuyor, Türkiye çare buluyor diyor bir Star gazetesinin bir haberinde. Dünyanın küresel sorunu mülteci dramında Avrupa sadece Akdeniz'de yitip giden canların listesini tutarken Türkiye'nin güvenli bölge planını karalamak için elinden geleni yapıyor diyor haberde.
Tabii şimdi güvenli bölge meselesi önemli bir mesele. Suriye'deki güvenli bölge meselesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla üzerinde duruyor. Ve meclisteki konuşmasında bu konuda önemli detaylar da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye çok kapsamlı bir plan yaptı güvenli bölge konusuyla ilgili. Suriye'de kurulacak güvenli bölgede kaç ilçenin kurulacağı, kaç köyün kurulacağına yönelik bütün hesaplar bile yapıldı. Ve Türkiye burada kurulacak güvenli bölgeye 1 milyona yakın Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciyi yerleştirmeyi planlıyor. Tabii Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ne derler? Dışarıdan gazel okumak kolay mıdır derler. Öyle bir ifade var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Suriye kendilerine uzak olduğu için Suriye kendilerine uzak olduğu için onlara kolay geliyor ama bu işin yükünü çeken Türkiye.
Evet.
3,5 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlayan Türkiye. Türkiye'den 15-20 tane mülteci Ege Denizi'ni aşıp Midilli Adası'na ve Yunan Adaları'na ulaştığı zaman Yunanistan'da nasıl kıyametlerin koptuğunu görüyoruz.
Son olarak son zamanlarda da şöyle açıklamalar geliyor Avrupa'dan. Türkiye'ye yapılan yardımları artıralım şeklinde. Yani oyalama taktiği gibi değil mi sizce?
Açıklamalar geliyor ama işte maalesef o açıklamaların gereğini yapmıyorlar. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de basın toplantısında bu konuyu gündeme getirdi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında biliyorsunuz geri kabul anlaşması var. Türkiye'den Avrupa ülkelerine gidecek Suriyeli mültecileri Türkiye geri almayı kabul etti. Ama bunun karşında da Türkiye'ye yardım yapılması gerekiyor ve bu konuda taahhütlerde bulundular. Ama maalesef bu taahhütlerin hiçbirini yerine getirmediler. Türkiye bu konuda bütçe imkanlarını zorlayarak harcamalar yapıyor ama Avrupa Birliği elini taşın altına koymuyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi büyük ülkeler kaç tane mülteci aldılar şimdiye kadar mesela? Macron mesela, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'yi suçluyor. Ama Fransa'nın aldığı mülteci sayısı bir elin parmağını geçmez. Türkiye'ye laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu aslında güzel bir cevap verdi Macron'a. Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda sınıfta kaldılar. Türkiye'ye destek vereceklerini ifade ettiler. Türkiye'ye destek vermediler. Geri kabul anlaşması Türkiye'nin aleyhine işliyor şu anda. Ve dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de gündeme getirdi. Bu geri kabul anlaşmasını gözden geçirilmesi gerektiğini. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında geçen günlerde bir açıklama olmuştu. Kapıları açabiliriz şeklinde. Eğer Türkiye böyle bir harekata girişirse kapıların açılması gibi Avrupa Birliği ülkelerinde yer yerinden oylar. Onu da çok iyi biliyorlar Avrupa Birliği ülkeleri. Ama maalesef Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmuyorlar. Tutmamaya devam ediyorlar.
Sayın Çetin, son olarak size şu soruyu da sormak istiyorum. Volkswagen'ın Türkiye'ye yatırımını nasıl buluyorsunuz?
Volkswagen'ın Türkiye'ye yatırımı hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Bu yatırımın nereye yapılacağı konusu uzun süredir tartışma konusuydu. Ben bir İzmirliyim. Keşke bu Volkswagen yatırımı İzmir'e yapılsaydı diye düşünüyorum ama Manisa'ya yapıldı. Manisa'da komşu ilimiz. Manisa'ya yapılması önemli. Tabii Manisa hem Ege İzmir Limanı'na yakın olması açısından önemli hem de yeterli arazinin olması açısından önemli. Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımı Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir bence. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'de ekonomi konusunda kalem oynatanlar Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini ifade ediyorlar. Ama Volkswagen gibi bir dünya devi otomobil markası yatırım için Türkiye'yi seçti. Hatta Bulgaristan mı olacak, Romanya mı olacak tartışmaları vardı. Türkiye'yi seçmeleri Türkiye ekonomisine, Türkiye devletine ve Türk hukukuna duydukları bir güvenin göstergesi. Tabii Türkiye'de yatırım konusunda gerekli her türlü kolaylığı sağladı. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen her yatırımcıya sağladıkları gibi Volkswagen'in Türkiye'de ve Manisa'da kuracağı yatırım hem Türk ekonomisi açısından hem Manisa ekonomisi açısından hem de Türkiye'de yaşayan ve iş arayan binlerce insanımız açısından bir iş kapısı olacaktır. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Sayın Çetin, çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum Tülin Hanım. Size iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin'di.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, Yeni Gün spordaki gelişmelerle devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Spordaki gelişmeler neler, sizden dinleyelim.
Tabii ki öncelikle bugün UEFA Avrupa Ligi'nde 3 temsilcimizin maçı var. Türkiye açısından son derece önemli ve kritik maçlar. Hı hı. Tabii önce Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım. Galatasaray 2 gün önce ikinci maçında Paris Saint-Germain'le İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kaybetti. Açıkçası Galatasaray için zor bir karşılaşmaydı. Çünkü Paris Saint-Germain Fransız futbolunun, Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından bir tanesi. Güçlü kadrosu var. Tabii iddialı gelmişlerdi İstanbul'a. Galatasaray'da ilk maçla deplasmanda Kulüp Brugge'le berabere kalıp bir puan almıştı. Kendi sahasında üst üste iki maç oynayacaktı. İlk Paris Saint-Germain, sonrasında Real Madrid. En azından bu maçta alacağı bir puan bundan sonraki süreçte grup için önemliydi Galatasaray açısından. Ama olmadı. Az önce de söyledim, gerçekten güçlü kadroya sahip Paris Saint-Germain İstanbul'da 1-0 kazandı. Artık bundan sonraki süreçte Galatasaray için kalan 4 maçta toplayacağı puanlar çok önemli. Bir sonraki maç 22 Ekim'de Real Madrid'de, yine İstanbul'da. O maçı Galatasaray'ın ne yapıp edip mutlaka kazanması gerekiyor. Her ne kadar Real Madrid'de bu sene Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamasa da, adı Real Madrid, çok güçlü bir takım. Galatasaray'ın sonraki süreçte gruptaki iddiasını sürdürebilmesi, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilmesi için mutlak puana, öncelikle de galibiyete ihtiyacı var gibi duruyor. Umuyorum ki o maçta geride kalan iki maçın aksine Galatasaray biraz daha vites yükseltip, biraz daha iyi mücadele ederek ve gol atarak kazanıp sonraki süreçte kendisine avantaj sağlayacak puanları elde eder. Avrupa Ligi'nde de 3 takımımız şu anda mücadelesini sürdürüyor ama ilk maçlarda deplasmanda 3'ü de kaybetmişti. Bu kez iç sahada oynayacaklar. 3'ünün de kazanmaya yakın olduğu taraflar var. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Rakipler de sonuçta Avrupa'nın güçlü takımları, güçlü ülkelerin temsilcileri. Onlar da grupta iddialı konuma gelmek istiyorlar. Fakat bizim açımızdan daha önemli olan şu. Ülke puanı açısından çok kritik bir noktadayız. Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlarımız açısından, UEFA Ligi'ne giden takımlarımız açısından. Ülke olarak şu anda 11. sıradayız sıralamada. Ve 9. sıradaki Hollanda ile puan farkımız biraz açıldı. Geriden gelen takımlar da bize yaklaşmaya başladı. Bu şu anlama geliyor. Bundan sonraki sezonlarda, 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımımızın direkt katılma yerine ön eleme oynayıp gitme gibi bir tehlike söz konusu. O açıdan Biz daha önceki buradaki programlarımızda hep şunu söyledik. Bizi Avrupa'da temsil eden hangi takım olursa olsun, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Anadolu'nun takımları katıldıkları organizasyonlarda mutlaka çok iyi puanlar toplayıp ülke puanına katkı yapmaları gerekiyor. Ne yazık ki bu son dönemde biraz düştü açıkça, kabul etmek gerekirse. Gerek büyük takım olarak kabul ettiğimiz takımların performansı, gerek Anadolu'dan bu kupaya giden takımlarımızın performansı çok düşük olduğu için, topladıkları puanlar düşük olduğu için biz ne yazık ki sınırda bir yerde kaldık ve arkadan gelen rakipler, işte Ukrayna olsun, Avusturya olsun, o ülkenin takımları aldıkları puanlarla ülke puanına büyük katkı yaptılar ve bizi zorlamaya başladılar. Biz eğer sıralamada ilk 10 içinde kalırsak böyle bir tehlike yok. Ama şu anda 11. sıradayız ve kazanılacak her puan, atılacak her gol, elde edecek her sonuç bizim için bundan sonraki süreçte çok daha değerli, çok daha önemli. O açıdan kulüplerimiz sadece kendi camiaları, kendi taraftarları için değil, ülke puanı için de büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdalar. Az önce söyledim, ilk maçları kaybetmişti 3 takımımızla. Bugünkü maçlar o açıdan çok daha önemli. Beşiktaş bu sezona iyi başlayamadı. Hem kendi ligimizde hem Avrupa'da oynadıkları maçlarda sonuçları oldukça başarısız ve camia şu anda tedirgin. Wolverhampton'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. İngilizlerin önemli temsilcilerinden bir tanesi. Ama Beşiktaş'ın da artık bir patlama yapmasını herkes bekliyor. Bu maç belki o açıdan bir çıkış noktası olabilir. Beşiktaş'ın alacağı bir galibiyet hem bu grupta kendisini önemli bir noktaya taşıyabilir, hem de lig açısından bir moral kazandırabilir siyah beyazlara. Trabzonspor bu sezona Avrupa Ligi'nde ön elemelerle başladığı için tabii haliyle biraz bir yorgunluk da söz konusu takımda. Sakatlıklar da olmaya başladı. Sezonu erken açmasını getirdiği bazı dezavantajları yaşıyor Trabzonspor. İyi giriş yapmıştı hem lige hem Avrupa'ya. Sonrasında bir tökezlemesi oldu ama Beşiktaş karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet onlara büyük bir moral oldu. Ben Basel karşısında bu moralle daha iyi mücadele edeceklerini düşünüyorum. Onların da galibiyete yakın olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü iç sahada gerçekten Trabzonspor'un performansı çok daha farklı oluyor. Az önce de söylediğim ülke puanı açısından mutlaka kazanmamız gereken maçlardan bir tanesi. Trabzonspor'un ben seyircisiyle bütünleştiği maçlarda iç sahada farklı oynadığını, farklı motivasyonla mücadele ettiğini biliyorum. Bu sezon bir tek AYK maçında bunu görmedik ama Basel maçıyla birlikte farklı bir motivasyona gireceklerini düşünüyorum. O açıdan Trabzonspor'dan mutlak bir galibiyet bekliyoruz. Açıkçası yakın olan tarafta diyebilirim ama İsviçre temsilcileri de her zaman için tehlikeliler. Değişik bir oyun stilleri var. Ters gelen bir oyun stilleri var. Belki Avrupa'da çok üst düzey maçlara çıkmıyorlar, çok üst düzey turlara geçmiyorlar ama bu tür maçlarda her zaman rakiplerine iş açıyorlar başlarına. Deplasmanda da olsa farklı bir oyunları var. O açıdan Trabzonspor'un biraz dikkat etmesi gerekiyor. Medipol Başakşehir de bu sezona iyi başlayamayan takımlarımızdan bir tanesi. Ligde sıkıntılı bir giriş yaptılar ama sonrasında toparlanmalarını gösterdiler. İlk maçta Roma'ya farklı kaybettiler ama maçın skoru, maçın oyunu pek yansıtmıyordu açıkçası. Özellikle ilk yarıda iyi mücadele vardı ama sonuç 4-0 oldu. Ben artık bugünkü maçla birlikte Mönchengladbach karşısında Metropol Başakşehir'in o ligdeki çıkışını sürdüreceği inancındayım. Umuyorum ki öyle olur. Çünkü gerçekten bizim ülke puanına çok büyük bir beklentimiz var katkı açısından. Tüm takımlarımız, tüm oyuncularımız, tüm teknik ekipler, camialar bu bilinçle hareket etmeli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek demek, prestij demek, maddi kaynak demek. Biz ülke olarak ülke takımlarını oraya ön elemeyle gönderip Şampiyonlar Ligi'nde yer almadıklarını düşünürsek maddi de bir kayıp yaşayacağız anlamına gelir bu. O açıdan her takımımızın, her oyuncumuzun, teknik adamımızın bu sorumlulukla, bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç var Galatasaray'ın oynayacağı. UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlarımız oynayacağı 5 maç var. Bu maçların hepsinde bizim azami puanı toplamamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket edersek bundan sonraki süreçte hem ülke puanı açısından hem takımlarımızın bu kulvarlarda sıkıntı yaşamadan yollarına devam etmesi açısından büyük bir adım atmış oluruz. Umuyorum ki hem Beşiktaş, hem Trabzonspor, hem Medipol Başakşehir bugünkü maçlarını kazanırlar. Grupta iddialı duruma gelirler. Tabii Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor. Hı hı. Doha'da, Katar'da ama şu ana kadar bizim sporcularımızın elde ettiği sonuçlar açıkçası pek de bizi tatmin etmedi, mutlu olmadık. Çünkü daha önceki şampiyonalarda dereceye giren sporcularımız, şampiyonluk kazanmış sporcularımız, birinci olmuş sporcularımız, kürsüye çıkmış sporcularımız vardı. Ama bu kez şu ana kadar öyle bir başarı gelmedi. Özellikle 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev'den biz en azından bir kürsü bekliyorduk. Hı hı. Şampiyonluk tabii ki her zaman bizim hedefimizdir. Ve elde ettiği dereceler, katıldığı şampiyonalardaki başarıları bizi bu şekilde bir başarı beklentisine sokmuştu. Ama olmadı. Ramil elemelerde başarılı olmasına rağmen final yarışında beklenen performansını sergileyemedi. Beşinci oldu. Tabii burada biraz Doha'nın ikliminin de işte oradaki şartların da etkisinin olduğunu her sporcu söylüyor. Ramil de söyledi ama sonuçta her sporcu aynı şartta yarıştığı için çok da fazla bahane öğretmenin ben mantıklı olduğunu söyleyemem. Elbette başka bir yerde yapılsa çok daha farklı olabilirdi ama sonuçta orada kazanan sporcu da aynı atmosferde aynı yarışıyor. Aynı şartlarda yarışıyor. Evet. Ama beşinci oldu. O açıdan bizim beklentilerimiz uzağında kalmış bir derece. Yasmin Capello da 400 metre engelli de bizim her zaman uluslararası arenada başarılı olmuş sporcularımızdan bir tanesi. Ondan da orada bir kürsü derecesi bekliyorduk. Ama olmadı. O da 6. oldu. Genç sporcularımızın, alttan gelen sporcularımızın örnek aldığı isimler bu sporcular. Onlar ne kadar başarılı olursa yıldız genç kategorisinin sporcularımız da onları örnek alıp daha başarılı oluyorlar. Ama bu şampiyona bizim için şu ana kadar pek de başarılı geçmedi. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte yeniden başarılı sonuçlar aldığımız organizasyonları yaşarız. Basketbolda Euroleague başlıyor. Önemli bir organizasyon Türkiye açısından. İki tane temsilcimiz var, Fenerbahçe ve Anadolu Efes. Bu kulvarda bizi her zaman başarıyla temsil eden takımlar, son dönemde Final Four'da hep oynayan ekiplerimiz, şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe, geçen sezon finali kaybetmiş Anadolu Efes ve yeni bir maceraya başlıyorlar. Kadrolarını güçlendirdiler, önemli transferler yaptılar, geçen seneki kadrolarını çok büyük oranda korudular ve lig öncesindeki Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde iki takım karşı karşıya geldi. Anadolu Efes kazandı. Artık şimdi her şey 18 takıma yükseltilmiş yeni organizasyonda, yeni başarılara doğru yelken açacaklar. Ben iki takımın da bu sezonda çok başarılı olacağına inanıyorum. Neden? Çünkü geçen yılki başarılı kadrolarını çok büyük ölçüde korudular. Bunların üstüne önemli transferler yaptılar. Fenerbahçe'nin başında zaten Obradovic gibi çok ünlü bir teknik adam var. Anadolu Efes'in başında da Ergin Ataman gibi Türk basketbolunun yetiştirdiği büyük bir teknik adam var. Kadrolar çok güçlü, yabancı oyuncular çok kaliteli, yeni gelen oyuncular bu ligin çok önemli isimleri. Bugün ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında Real Madrid'de karşılaşacak ki Real Madrid'de Avrupa basketbolunun en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Final Four'larda her zaman olan, şampiyonluklar kazanan, İspanya Ligi'ni Barcelona ile birlikte domine eden bir takım. Deplasmanda Fenerbahçe'sine gerçekten zor bir karşılaşma ama Fenerbahçe'nin de gücünü, kalitesini, kadro yapısını biliyoruz. Ben başa baş geçecek bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki kazanan biz oluruz. Anadolu Efes'te bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Onun maçı yarın. Tabii Barcelona da Real Madrid gibi İspanyol basketbolun önemli temsilcisi. Dünya basketbolun önemli yıldızlarını her zaman kadrosunda barındıran, şampiyonluklar kazanan, kupalar kazanan bir kültür. Sadece futbol değil, basketbolda da yaptığı yatırımların karşısına alan bir kulüp. Anadolu Efes'te söyledim, bizim basketbolumuzun gerçekten önemli lokomotif kulüplerinden bir tanesi. Birçok kez Türkiye Ligi'ni şampiyon olarak kapatmış, işte kupalar kazanmış. En son Final Four'da final oynadı ve kaybetti CSKA Moskova'ya. Onun da çok önemli bir basketbol kültürü var. Umuyorum ki Anadolu Efes kendi sahasında Barcelona'yı yener ve biz hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes olarak Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlarız. Hafta sonunda da tabii kendi ligimizin önemli maçları var. Heyecanı devam ediyor. Bu sezon lige başlarken açıkçası 6 hafta geride kaldı. Kime sorsanız futbol severlere özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ki Beşiktaş açısından bu kadar çok puan kaybının yaşanacağını beklenti içinde olamazdı kimse ama futbol böyle bir şey. Futbolu cazip kılan da bu aslında. Favorisi baştan belli olsa da sonuçlar her zaman sürprize açık. Hı hı. Bu hafta sonunda da zorlu çekişmeli maçlar var. Fenerbahçe Antalyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe açısından tabii şu anda beklenti maç Alanyaspor'la oynadığı maçtaki kaybın masa başında tekrar olayına dönüşürse maç oynanır mı diye tahkim kurulunu bekliyorlar. Şu anda bir itirazları söz konusu. Ama sonuç ne olur onu bilemem. Fakat şu an için ilk karar maçın tekrar edilmeyeceği şeklinde. Şimdi Antalyaspor'la karşılaşacaklar içeride. Tabii en büyük hedef onlar için kazanmak olacak. Galatasaray lige iyi başlayamadı. Bazı puan kayıpları var. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gitmiyor ama deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanıp yeni bir hava yakalama hedefinde. Beşiktaş için belki de en kritik maçlardan bir tanesi olacak. Lider Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacaklar kendi sahasında. Camia şu anda bir hareketlilik içinde. İşte bir yeniden yönetim seçimi söz konusu. Hazırlıklar yapılıyor. Başkan adayları çıkıyor. Takım iyi değil. Ligin altında kalmış durumda. Camia bir galibiyetle bir soluk alma hedefinde. Belki lider karşısında bu gerçekleşirse bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açılabilir. Trabzonspor için de Çaykur Rizespor karşılaşması deplasmanda zor bir karşılaşma olacak. Avrupa maçı oynadıktan sonra gidecek için ve onlar için de bir derbi niteliği taşıyor bu karşılaşma. Umuyorum ki hak edenin kazandığı bir karşılaşma olur.
Sayın Şahiner, size aynı zamanda şöyle bir soru soracağım. Bugün 4. Etnospor Kültür Festivali başlıyor. Evet. Etnospor Kültür Festivali hakkında neler söyleyeceksiniz bize?
Şimdi geleneksel ve bize özgü spor dallarının tanıtımı açısından son derece önemli. Hı hı. Dördüncüsü yapılıyor bu kez İstanbul'da. Değişik ülkelerden birçok sporcular geliyor. Özellikle Türk kültürüne ait olan sporları tanıma, geliştirme ve orada yarışıp kazanma açısından ve bu geleneksel sporların bundan sonraki kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli bir etkinlik. Bu etkinliğe de katılan tüm ülkelerin sporcularına ben başarılar diliyorum. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de katılım daha da genişler. Diğer ülkelerin sporcuları ve sporlarını tanıma açısından da güzel bir organizasyon olur.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahiner.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner'di.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu 27, İstanbul parçalı ve az bulutlu 26, İzmir parçalı ve az bulutlu 27, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece olacak. Amsterdam sağanak yağışlı 15, Atina yer yer sağanak yağışlı 29, Bağdat az bulutlu 40, Berlin sağanak yağışlı 13, Paris parçalı bulutlu 14, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Londra sağanak yağışlı 16, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa az bulutlu 31, Madrid parçalı bulutlu 27, Mekke gök gürültülü az bulutlu 39, New York sağanak yağışlı 18, Viyana parçalı bulutlu 14 derece olacak.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyenler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri TRT Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan aktaracak bize. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Aslan, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin, günaydın.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Aslan, bize Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler konusunda neler söyleyeceksiniz?
Evet, öncelikle bildiğiniz 2 gündür devam eden protestolar var tüm Irak genelinde. Irak'ın güney kentlerine de artık yansımış durumda. Bağdat başta olmak üzere Basra, Nasiriye, Nisan, Kerkük, Divaniye ve Kerkük illerinde protestolar devam ediyor. 2 gündür devam eden protestolar, şu ana kadar bir polis 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Konuyla ilgili acil önlemler alındı ve tabiri caizse olağanüstü hal ilan edildi şu an Irak genelinde. Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle özellikle kamu kurumları ve diplomatik temsilcileri korumak üzere tüm birimleri alarma geçirdi. Bağdat'ta çok sıkı denetimler uygulanmaya başlandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinin başlatılması talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci günü de devam etti. Göstericiler dün olduğu gibi önceki gün olduğu gibi dün de yine güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri Tahrir meydanı başta olmak üzere Tayyar'ın Hallani ve Endülüs meydanları yine dahil olmak üzere birçok alanda gösteriler düzenledi. Gösterilere müdahale etti ve gerçek mermi, gözyaşı akıcı gaz kullandı, plastik mermiler kullandı ve tazikli su da müdahale etti. Gösteriler sebebiyle Irak Savunma Bakanlığı bütün birimlerini yine harekete geçirdi. Bakan Necah Eşşener'i de devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcileri korumak için tüm birimler alarm durumuna geçti ifadesini kullandı. Zikar'da Bedir Tugaylara, Ashab-ül Hak yerleşkeleri ve Necef'te de Davat Partisi İkme Hareketi Partisi'nin merkez binaları şu ana kadar yakıldı. Güney kentlerinde de benzer durumlar var. Özellikle protestocular araç lastikleri yakarak ana caddeleri kapatıp resmi kamu binalarına ya da siyasi parti binalarına saldırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Berhem Sari konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve protestoculara sahip çıkılması gerektiğini, onların da kendi çocukları olduğunu ifade etti. Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim asli görevimizdir ifadesini kullandı. Adil Abdülmehdi Başbakan ise önceki akşam sadece yarım saatlik bir açıklama yaptı. Özetle bu protestoları normal karşıladıklarını, ancak herkesin tepki göstermeye hakkı olduğunu, ancak hükümet karşıtı protestoları normal karşılamadıklarını, bu grupların hükümeti yıkma amacında olduğunu ve protestocuların şiddet eylemlerinden bir an önce vazgeçmeleri gerektiğini ifade etti. Abdülmehdi halkın tüm isteklerinin kanunlar çerçevesinde yerine getirileceğini söyledi. Yine mecliste birinci parti durumunda olan Sadır Hareketi lideri Muhteder Sadır da protestocularla birlikte oturma eylemine katılabilecekleri yönünde bir açıklama yaptı dün akşam itibariyle. Gösterilerde 45 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade ediliyor. Ama dediğimiz gibi yüzlerce yaralı var. Yaralılardan bir çoğunun durumu halen kritik, ölü sayısından endişe ediliyor. Konuyla ilgili şu an çalışmalar devam ediyor, yaralılara müdahaleler devam ediyor. Büyük bir ihtimalle bugün öğleden sonra yine Bağdat başta olmak üzere bütün Irak kentlerinde aynı protestolar devam edecektir. Bununla ilgili müdahaleler de güvenlik kuvvetleri tarafından yapılacaktır. Ancak temennimiz o ki ölü ya da yaralı yıkılmaması yönünde temennimiz. Ancak gelişmeleri takip ediyoruz. Günaydın.
Sayın Aslan, çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyenler, Yeni Gün devam ediyor. Programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şu anda stüdyomuzda emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Baş Bozkurt, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Türkiye'nin güvenli bölge planı diğer ülkelerde kabul gördü mü? İlk önce buradan başlayalım isterseniz.
Evet efendim, Türkiye güvenli bölge ile ilgili, yani barış koridoru dediğimiz, özellikle Fırat Nehri'nin doğusundan başlayarak ta işte Irak'a kadar olan bir 460 kilometrelik bir mesafe alanda, işte derinliğini şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne malum anlaşamıyoruz. Bu alanda bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. Bu güvenli bölgenin malum projesi hazır. Türkiye burada bir üst bölgesi kurmak istemiyor. Yani herhangi bir üst elde etmek, bir çıkar menfaat elde etmek amacında değil. Türkiye burada bir yaşam alanı oluşturmak istiyor. Yani Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına gidip orada güzel bir ortamda yaşamalarını sağlamak istiyor.
Diğer ülkelerden farklı amacı var Türkiye'nin.
Tabii, diğer ülkelerin şu anda malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen bu şu anda terör örgütüyle beraber bulunduğu noktada 17-18 tane üssü var. Rusya'nın malum işte Laskiye'de hemen nehrin batısında en az 5-6 tane üssü var. İran'ın aynı şekilde. Dolayısıyla buradaki ülkelerin bir çıkarı var, bir menfaati var. Türkiye'nin buradaki bir çıkarı var, bir tek çıkarı var. Diyor ki benim bulunduğum bölgede bir bekam, iki Suriyeli mültecilerin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Şimdi bu plan hazır tabii. Bu malumunuz işte Türkiye burada köyler ve kasabalar oluşturmak istiyor. Şimdi Batı'nın elinde, Batı bu projeyi gördü. Türkiye'nin samimi olduğunu da gördü. Öncelikle sanırım Almanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanımızın görüştüğünde bu projeyi destekleyecek bir pozisyon aldılar. Fakat Batı'nın elinde şu anda Türkiye'yi koz olarak kullandığı bir argüman kaldı. O da terör örgütü. Bu terör örgütünü Batı bırakmak istemiyor. Dolayısıyla Batı kendisi şu anda barındırdıkları çok az miktardaki mültecilerden kurtulmak amacıyla Türkiye'nin bu planını destekler gözüküyor. Şu anda kesin de bir şey yok. Destekler gözüküyor. Çünkü mültecilerden kurtarmak amacıyla bir amaçları var. Ama öbür taraftan handikapları ise terör örgütü PKK'ya sarıldıkları için terör örgütü argümanını da ellerinden bırakmak istemiyorlar. Dolayısıyla burada Türkiye bu planı Batı desteklese de desteklemese de, Amerika desteklese de desteklemese de, kim destekledi? Türkiye bu planı gerçekleştirmek azim ve kararlılığı içerisindedir. Dün ve öbür gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Milli Savunma Bakanımızın malumları biliyorsunuz bu konuda çok kararlı ifadeler kullandılar. Kaybedecek bir günümüz daha yok. İşte kararlı bir şekilde eğer biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortağımız olan müttefik durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri ile masadayız. Askeri unsurlar birlikte hareket ediyorlar. Ve bu güvenli bölge için malum işte kara devriyesi, hava devriyesi, helikopterler, uçaklar 2 aydır Ağustos ayının başından itibaren ta Ekim ayının işte bugünümüze kadar 2 ay süre geçti. 2 aydır bu süreç devam ediyor. Ama gelinen mesafe, alınan mesafe, görünen odur ki hala Amerika Birleşik Devletleri bizi tatmin etmiyor.
Oyalama.
Biz bu oyalamayı nerede gördük? Münbiç'te gördük. Aynı şekilde oyalamaya devam ediyor. Ama bu Münbiç gibi olmayacak bu. Türkiye her türlü şu anda nehrin doğusunda, Fırat Nehri'nin doğusunda belki son yılların en fazla yığınaklanmanın yapıldığı, askeri birliklerin yığınaklanım yapıldığı bir yapı var orada. Bu yığınaklanma boşuna yapılmadı. Bu demeçler boşuna verilmiyor. Biz diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir masa oluşturduk. Stratejik ortak olarak birlikte bu işi yapalım diyoruz. Masayı devren taraf da biz olmak istemiyoruz. Çünkü haklı olmamız lazım. Haklıyız bu konuda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok haklı. Haklı olduğu bir konu var. Diyor ki terör örgütü PKK ile asla ve asla iş yapmayın. Bu bölgede terör örgütü PKK benim güvenliğimi, bekamı tehdit ediyor. Buradaki insanların da, Suriye'deki insanların da artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belli bir noktaya kadar dayanma gücü var. Ekonomik olarak, diğer konularda. Bu dayanma gücünün de sabrının da sonuna gelindiğini söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye bu konuda kararlı. Kendi güvenliğini bölgede bulunan bir takım devletlerin çıkarlarına asla bırakamaz. Kendi güvenliğini kendisi sağlayacaktır. Ve bundan da asla vazgeçmemesi gerekir. Ki vazgeçmeyecek yani.
Şu anda zaten harekat için hazır Türkiye değil
mi? Şu anda Türkiye harekatı yapabilecek her türlü silah, personel, araç, gereç, malzemeyle, planlarıyla, harekat planlarıyla hazırdır. Bu harekatın muhtemelen benim öngörüm 3 aşamalı olacağını öngörüyorum. Çünkü 460 kilometrelik bir alan veyahut da 500 kilometreye yakın bir alan nehrin doğusundan ta Irak topraklarına kadar bir anda topyekün bir anda bu bölgenin, güvenli bölgenin sağlanması, Türkiye'nin öngördüğü 30 kilometrelik, 40 kilometrelik alanın sağlanması zor görünüyor. Zaten kuvvet, askerlikte bir tabir vardır, kuvvet çoğunluğu. O tabir ettiğimiz bir yer var. Kuvvetinizi belli bir çoğunluğu bir yere şey yaparsınız. Oradan rahatlıkla girersiniz ve o bölgeyi kontrol altına alırsınız. Birinci aşama sanırım benim Tel Abyad ile Resul Ayn arasında bulunan yaklaşık 150 kilometrelik bir alan var. Bu alan da Türkmen ve Arapların çoğunlukla yaşadığı ve bu alanı da şu anda maalesef PKK terör örgütü burada yaşayan Türkmenler ve Arapları çıkardılar ve başka yerlerden kendilerine yandaş insanları getirdi, buraya yerleştirdiler. Bu alanda 150 kilometrelik bir alanda başlangıçta sanırım bu alanın kontrol altına alınması, mütakiben işte Ayn Arab dediğimiz nehirden başlayarak işte yaklaşık bir 100 kilometrelik bir alan var. O bölgenin kontrolü mütakiben de işte Derbesya, Amuda, Kamışlı ve Irak sınırına kadar olan bölgenin kontrol altına alınması. Tabii bu kolay bir süreç değil. Zor bir süreç ama Türkiye bunun altından kalkacak kapasiteye sahiptir, tecrübeye sahiptir. Bunu nasıl Fırat Kalkan Harekatı'nda yaptıysak, Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaptıysak, hala İdlib bölgesinde yapıyor isek, bunlar bunun bir işaretidir, bir başarısıdır. Burada da Türkiye bu işi kendisi yapabilecek kapasiteye sahiptir.
Peki bu harekatı yaparsa Zeytin Dalı veya Fırat Kalkan Harekatı'na benzer mi bu harekat? Bu harekatın farklılıkları olur mu?
Evet, şimdi coğrafya olarak baktığımız zaman Fırat'ın doğusu ve batısı, özellikle şeye kadar olan, Azez bölgesine kadar olan alan aynı. Düz bir arazi var. Bir topraklı bir ve düz zemin, çok düz zemin. Fakat Afrin'de baktığımız zaman dağlık, kayalıkların olduğu ve ormanlıkların olduğu bir alandı. Bu harekatta özellikle Fırat Kalkan Harekatı'na benzer bir harekat olacağı, burada her türlü zırhlı birlik harekatına, işte mekanize birliklerin ve yaya birliklerin harekatına elverişli bir bölgedir burası. Ve özellikle de meşgul mahallelerin başlangıçta sınır hattına yakın bir 5-6 kilometrelik alanda meşgul mahallelerin çoğunluğu, başlangıçta belki meşgul mahallelere girmeden meşgul mahallelerin etrafına dolaşarak ve mütakiben de yaya unsurlarla meşgul mahallelere girerek bir harekat yapılacağı öngörüyorum ben burada. Aynı benzer bir harekat tipi de burada yapılacaktır. Fakat Zeytin Dalı farklı tabii. Orası dağlık, ormanlık, kayalıktı. Burası Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine benzer bir harekat. Arazi ve coğrafyasına benzer.
Askerimiz bu konuda da deneyimli zaten.
Tabii tabii her türlü şu anda Orta Doğu'da hatta dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesi, deneyimi bu alandaki ister özel birlik harekatı olsun, ister düzenli ordu harekatı olsun, ister ne bileyim diğer harekat çeşitleri olsun bunu yapabilecek her türlü tecrübeye deneyime hazır. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biliyorsunuz milli imkanlara sahip şu anda elde işte bizim ürettiğimiz silah sistemlerinin %70'e varan bir milli imkanlarla milli sanayi sistemine sahibiz. Dolayısıyla bizim korkulacak herhangi bir yanım işte muharebeye girdik, muharebede işte şu verilmezse ne olur falan böyle bir şeyimiz de yok. Kendi kendine yetecek bir sisteme sahiptir. Bu harekatı yapabilecek bir güce de sahiptir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da zaten şöyle bir açıklaması olmuş. F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa Siper'i yapıyoruz. Kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın şeklinde yeni bir açıklaması olmuş. Savunma sanayimize de ne kadar güvendiğini gösteriyor bu konuda.
Türk savunma sanayi sistemi büyük ve küçük ortaklar olmak üzere gerçekten şu anda milli sanayi sistemini oluşturmak için gece gündüz var gücüyle çalışıyor. Ve bunun da zaten şu anda bütün her alanda çeşitini görüyoruz. İşte 96 yıllarında hatta 2000 yıllarında biz işte maalesef İsrail'e İHA'lar olsun, diğer SİHA'lar olsun, İsrail'e muhtaçsak şimdi kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı hem içeride hem dışarıda, hem Irak'ın kuzeyinde, hem Suriye'de, hem İdlib'de her tarafta kullanıyoruz. Atak helikopterlerimiz aynı şekilde. İşte bize işte normal kobraları vermeyen Amerika işte şu anda ataklarımızla biz hem içeride hem dışarıda Irak'ın kuzeyinde her türlü harekat yapabilecek imkan kabiliyete sahibiz. Türk sanayisi inşallah 2023 yılında da kendi uçağımızı kendi semalarımızda inşallah göreceğiz.
Sayın Başbozkurt açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim de Lavrov oldu. Lavrov'un şöyle bir açıklaması vardı. Fırat'ın doğusu Ankara ile Şam arasında çözülür diyor. Fırat'ın doğusundaki durumun Türkiye ile Suriye yönetimi arasında etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz diyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Evet. Şimdi biliyorsunuz biz Rusya ile özellikle İdlib bölgesinde ve nehrin işte batısında orada iyi bir işbirliğimiz var. İyi bir koordinemiz var. Özellikle de Lavrov'un bu açıklaması tabii çok kıymetlidir bizim için. Çok kıymetlidir. Ama ben Rusya'ya bunu da hatırlatmak isterim. Sizin aracınızla. Rusya hemen nehrin batısında bulunan Azez'in hemen güneyinde, Çoban Bey'in güneyinde bulunan Tel Rifat bölgesinde PKK terör örgütü veya PYD'yi veya YPG'yi neden çıkarmıyor? Neden orada PKK ile PYD ile orada birlikte hareket ediyor? Rusya gerçekten samimiyse bu dileklerinde, herhangi bu ifade ettiklerinin altında bir şeyler yatmıyor ise bu dileklerini lütfen Tel Rifat'taki bu güvenli bölge konusunu, çünkü bize oradan Çoban Bey'e veya Azez bölgesine hafta içerisinde veyahut da iki günde bir, üç günde bir oradan sürekli birliklerimizi rahatsız edecek. Oradaki insanları, sivilleri rahatsız edecek. İşte bombalı araçlar geliyor, ateş ediliyor. Bir takım rahatsız edici davranışlar var orada. Gerçekten eğer Lavrov samimiyse önce orayı temizlesinler. Sonra dönsün. Tabii çok kıymetlidir bizim için bu söylediği. Ama dönsünler. Ama bunun altında da başka bir şeyler mi var? Onu da bilemiyorum yani. Ona bir soru işareti koymak lazım. Dolayısıyla samimiyse Tel Rifat'taki PKK terör örgütü PYD'yi, YPG'yi oradan çıkarsınlar. Yani Rusya bu konuda bizimle Suriye'de partner ise bu partnerliğinin gereğini yapsın. Ha, Türkiye artık bütün devletleri test ediyor. Burada Suriye'de samimi olan, gerçekten samimi adımlar atan, oradaki insanların mutluluğu için çalışan bir tek devlet var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın Rusya'sı da, İran'ı da, Amerika Birleşik Devletleri de ve diğer bütün devletlerde kimse orada bir menfaat ve çıkar peşindir. Bakın Amerika Birleşik Devletleri niçin bu bölgede? İki amacı var. Birisi İsrail'in güvenliği için o bölgeyi kontrol altına almak. İkincisi de İran'ı işte bir şekilde boğmak, işte İran'la ilgili bazı düşüncelerini gerçekleştirmek. Orta Doğu coğrafyasında bu bölgede burayı kontrol altına. Şimdi biz bu harekatı yaptığımız zaman bunu da ifade etmek istiyorum. Diyelim ki 30 kilometrelik derinlikte belli bir alanda bu bölgeleri kontrol altına aldık ve çok kıymetli olan bu işte yerleşim alanlarını açtık. Biz ancak bunu askeri hedefi, bu olayın bir askeri hedefi var, bir de siyasi hedefi var. Terör örgütü yönünden baktığımız zaman biz ancak askeri hedefimizi, yani beka olan, beka ile ilgili olan, güvenlikle ilgili olan hedefimizi sağlamış oluruz. Ama siyasi hedefimizi sağlamamış oluruz.
Siyasi hedefimiz nedir?
Bizim siyasi hedefimiz budur. Terör örgütünün tamamen bu bölgeden çekilmesi, Suriye topraklarında hiçbir terör örgütünün kalmaması, hiçbir devletin bu bölgede, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer devletlerin bu bölgeden, Suriye topraklarından çekilmesi, Suriye toprağının toprak bütünlüğünü sağlanması. Eğer bu gerçekleşirse bizim siyasi hedefimiz o zaman bekamız, güvenliğimiz gerçekleşmiş olur.
Suriye'nin Suriyelilere
teslim edilmesi. Evet. Ya o zaman siyasi hedef gerçekten gerçekleşmiş olur. 30 kilometrelik derinlikteki ancak bizim askeri hedefimizi gerçekleştirir. Bölgenin tamamen Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin siyasi hedefi de o zaman gerçekleştirmiş olur. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Deir Zor kavramını kullandı. Deir Zor'a kadar, Rakka'ya kadar bu bölgeleri kontrol altına almamız lazım. İşte Deir Zor'u kontrol altına aldığınız zaman sizin siyasi hedefiniz de gerçekleşmiş olur. Yani buradan Amerika da gidecektir, terör örgütü de burayı terk edecektir. Onun için siyasi hedefimiz de bizim için çok önemlidir. Başlangıçta belki askeri hedefimizi sağlayacak, sonra da siyasi hedefimizi mutlaka sağlanması lazım.
Türkiye'nin amaçlarından birisi de güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyeli mültecilerin oraya taşınması. Çok da merak edilen bir konu bu. Sizce Suriyeli mülteciler bu bölgelere yerleştirilebilecek mi?
Efendim şimdi baktığınız zaman ben şimdi o bölgede 3 yıl 2012-2015 yılında bu Ayn Arab Kobani olayları, Akçakale'deki, Resulayn'daki olaylar, o bölgede bu mültecilerin Türkiye'ye geldiği zaman oradaydım. Bu anda görevdeydim ben orada. Özellikle mesela Kobani, yani aslında ismi Ayn Arab da, Kobani olaylarıyla ilgili baktım. Biz bir gecede 57 bin, 3 günde, 3 gün içerisinde 186 bin kişi aldık. Bunların tamamı da Kürt vatandaşıydı. Hiç kimseyi ayırt etmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bütün herkese kucak açmıştır. Bu insanların zaten şu anda özellikle Mardin'den başlayarak ta Urfa'ya kadar ve Adıyaman'a kadar bulunan buradaki insanların hemen Urfa'nın Akçakale'nin güneyinde bulunan Tel Abyad, Resulayn bölgesi, Haseki bölgesi, Rakka bölgesi, Ayn Nisa bölgesi, bu bölgelerden gelen insanlardır. Zaten bunların şu anda orada ya evleri yıkılmamışsa, eğer terör örgütü tarafından evlere hazırdır veya başkaları getirilerek buralar doldurulmuştur. Dolayısıyla bunlar bu bölge kontrol altına aldırdıktan sonra bu hemen Urfa, Mardin bölgesinde yaşayan insanlar kendi evlerine dönecektir. Yapılacak olan işte 140 tane köy, 50'ye yakın, 30'a yakın kasabayla ilgili konu ise, işte diğer yerlerde evleri yıkılmış, Halep'te evleri yıkılmış biliyorsunuz, işte Hama, Humus, o bölgelerde, Dera bölgelerinde evleri yıkılmış, Türkiye'nin içerisinde bulunan insanların buraya gelmesi. Ve müteakiben de İşte bir İdlib meselesi var biliyorsunuz ki, hı hı, şu anda çok sıkıntılı bir durum. Oradan gelecek bir göç dalgası var ve bu göç dalgasının da işte buraya yapılacak olan kasaba ve köylere yerleştirilmesi. Ben Türkiye bu konuda er ya da geç uzasa dahi, biliyorsunuz sıkıntılı ekonomik durumlara bağlı. Bu bir güç meselesi, para meselesi. Siz adımlarınızı atacaksınız. Zaten Türkiye'de bu konuda dört devletle Irak, Türkiye, Ürdün de bulunan Suriyeli mültecilerin bir konferans düzenlemeye çalışıyor. Yakında herhalde bir konferans düzenleyecek. Dolayısıyla bu konferans düzenlendikten sonra bu ülkelerin de işte Deirizor'dan, işte Rakka'dan ve diğer yerlerden giden Ürdün'e, Irak'a, Lübnan'a giden mültecilerin de gelmesi için bir dünyada bütün devletlerin katkısıyla bir mali yapı oluşturulup buradaki bu Türkiye'nin projesini gerçekleştirmek için uzun vadede bunu, kısa vadede bu mültecilerin yerlere hazır kendi evleri, barkları. Yani kısa vadede dediğim oluşturacağınız hemen şeyi, hemen personel kendi evlerine, barklarına gidecektir yani. Kimse kendi toprağını bırakıp da başka topraklarda yaşamaz yani. Belki çok az miktar kalabilir ama herkes kendi toprağında hür, özgür bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşamak ister yani. Onun için Türkiye bu konuda bu adımlarını sıklaştıracak. Konferanslar ve diğer ülkelerle görüşme, işbirliği ve bu haklı davasını çok iyi anlatırsa, ki anlatacaktır, anlamaya başlamıştır ve bu inşallah kısa sürede gerçekleşecektir yani.
Sayın Başbozkurt, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'tu. Yarın tekrar görüşmek umuduyla, hoşçakalın.
Yeni gün.